Sayılar kitabının 25. bölümündeyiz. Balam'ın tanrı bilimi, Muavlılarla yapılan zina, putperestliğin kucaklanması bu bölümün konusudur. Bu bölümde Balam denilen bu adamın en sinsi ve şeytani eylemine tanık olacağız. 2. Petrus 2.15'te Balam'ın yolunun ne olduğunu gördük. Bu açgözlülüktü. Para hırsıyla gözü dönmüştü ve para uğruna bütün ahlaki prensiplerini harcamaya hazırdı bu adam. Kutsal kitabın başka yerlerinde de Balam hakkında yazılı ayetler bulabiliriz. Yahuda'nın mektubunda onun hatası hakkında yazar. Balam'ın hatası neydi? Şu: Tanrı'ya tüm yürekten bağlanıp ona güvenen kişileri Tanrı doğru çıkartabilir ve Balam bunu bilmiyordu. Bu konuda yanlış hesaplama yapmıştı. Vahiy kitabında bu adamın, yani Balam'ın Tanrı bilimini görebiliriz. Bu adamın öğrettiği kötü bir şey vardır. Ne var ki sana karşı birkaç şeyim var. Vahide böyle okuyoruz: aranızda Balam'ın öğretişine bağlı kalanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri ve cinsel ahlaksızlıkta bulunmaları için İsrail oğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı. Vahiy 2 ayet 14. Şimdi bu adam ne yaptı biliyor musunuz? Rab onu engellediğinden dolayı İsrail'i lanetleyemeyeceğini anlayınca hala Balak'ın parasını alabilmek için ona bir yol gösterdi. İsrail halkını nasıl yoldan çıkarabileceği konusunda Kral Balak'a akıl hocalığı yaptı. Onları içeriden yok edecekti. Yani aralarına karışıp onların Tanrı'ya olan adanmışlıklarını yok edecekti. Balak başka yoldan onlara üstün gelemezdi. Şöyle okuyoruz: İsrailliler Şittim'de yaşarken erkekleri Muavlı kadınlarla zina etmeye başladı. Bu kadınlar kendi ilahlarına kurban sunarken İsraillileri de çağırdılar. İsrail halkı yiyeceklerden yedi ve onların ilahlarına taptı. Böylece Baal Peor'a bağlandılar. Rab bu yüzden onlara öfkelendi. Sayım 25, 1, 3 ayetler. Şimdi ne olduğunu anladınız mı? Balam İsrail'i lanetleyemezdi ama ona karşı ne yapabileceğini Balak'a söyledi. İsrail halkının içine girecekler, onlardan kız alıp kız verecekler ve bu şekilde kendi putperestliklerini onlara aşılayacaklardı. İsrail'i Tanrı'dan uzaklaştırmanın yolu buydu ve böylece onları yok etmiş olacaklardı. Eminim ki İsrail halkının arasına sızdıklarında onların kulağına birçok şey fısıldamışlardı. Canım, bu kadar da dindarlık olmaz ki. İnsan hayatın tadını çıkarmalıdır. Bakın bizim tapınaklarımızda ne kadar çekici kızlar vardır. Tapınma yöntemlerimiz daha zevklidir diye onları çelmek için ellerinden geleni yapmışlardı. İsrail halkı onların putperest tapınaklarında tapınmaya geldiler. Ama eminim ki onlar Rabbin tapınma çadırına yaklaşmak bile istememişlerdi. Yenilenmemiş, yeniden doğmamış insan yüreğinin gidişatı her zaman iniş aşağıdır değerli dostum. Yukarıya doğru seyretmez, aşağıya doğru gider. Tanrı'dan uzaklaşmaya meyillidir, ona yaklaşmak eğilimi yoktur. Eminim ki bundan dolayı dini haraççılık insanlar arasında yaygın bir meslek haline gelmiştir. Bu her yerde aynıdır. İşin içinde para olduğu zaman o yürekte gerçek anlamda iman, Rabb'e bağlılık, yeni doğuş yoksa kişi hep önce kendi çıkarını öne alır. Bunu ya da şunu yaparken, hatta hizmet adı altında bile bundan karım ne olacak diye düşünür. Bu inancı istismar etmekten ileri giden bir yolsuzluktur. Nedense herhangi bir şey dincilik kisvesi altında kendini gösterdiği anda insanlar hemen onu desteklemeye başlarlar. Bu gibi şeyler insanın doğal benliğini tatmin eder. Bu gibi insanlar Tanrı sözünün özenle ve sadıkça öğretilmesine her zaman karşı çıkacaktır. Tanrı sözü yerine başka bir konu seçilmiş olursa hemen buna onaylarını vermeye hazırdırlar. kulağa hoş gelsin, insan mantığını tatmin etsin, zevkli olsun da ne olursa olsun derler. Şu anda bu Tanrı sözünün yorum çalışması yerine bol bol müzik duyurulursa, espriler ve söz şakaları yapılsa, aşk öyküler anlatılsa daha çok dinleyici kitlesi bulur. Çünkü Tanrı sözünü çalışmak emek ve çaba, ciddiyet gerektirir. Ama kaç kişi de böyle bir istek ve arzu vardır? Ne yazık ki değerli dostum, doğal insan bu gibi şeylerden hoşlanır. Balaam insan tabiatını iyi biliyordu. İsrail halkını nasıl yoldan çıkaracağını Balak'a açıkladı. Dini haraççılık yapmasını önerdi. İsrailoğullarını gerçek ve diri Tanrı'ya tapınmaktan vazgeçtirip onların gözlerini sahte tanrılara, özellikle Baal'a, puta çevirdi. Bu durum Balaam ve Balak için bir zaferdi. Musa'ya, bu halkın bütün önderlerini gündüz benim önümde öldür dedi. Öyle ki İsrail halkına öfkem yatışsın. Bunun üzerine Musa, İsrail yargıçlarına her biriniz kendi adamlarınız arasında Baal Peor'a bağlanmış olanları öldürün dedi. Bunu Sayılar 25. bölüm 4 ve 5. ayetlerde okuyoruz. Tanrı Musa'ya ne diyor? Bu halkın bütün önderlerini gündüz benim önümde öldür diyor. Durun bakalım diyeceksiniz. Ağır bir ceza değil mi bu? Tabii ki çok ağır bir cezadır ama neden bu kadar ağır bir ceza verildi biliyor musunuz? Çünkü İsrail kampı içine sızmış olan bu ruhsal hastalık çok ciddi bir şeydi. Bu insanı Tanrı yolunda yürümekten geri çevirip cehenneme götürecek bir şeydi. Aslında bu kadar ağır bir ceza vermesiyle Tanrı merhamet edip İsrail ulusunu tümden yok olmaktan kurtarıyor. O sırada İsrailli bir adam geldi. Musa'nın ve buluşma çadırının girişinde ağlayan İsrail topluluğunun gözü önünde kardeşine Midyanlı bir kadın getirdi. Bunu gören kahin Harun oğlu Eleazar oğlu Pinehas topluluktan ayrılıp eline bir mızrak aldı. İsraillinin ardına düşerek çadıra girdi ve mızrağı ikisine birden sapladı. Mızrak hem İsraillinin hem de Midyanlı kadının karnını delip geçti. Böylece İsrail'i yok eden hastalık dindi. Hastalıktan ölenlerin sayısı 24 bin kişiydi. Sayılar 25-6-9 ayetler arası. Anlayabildiniz mi değerli dostum? Peygamberlik sözüyle İsrail'e lanet edemeyen Balaam, bu yöntemle bu halkı lanet altına sokmuş oldu. Balaam'ın doktrini, öğretisi budur. Vahiy kitabında 7 kiliseye hitap ederken Rabbimiz bize de konuşarak bu yöntem insanlar arasına da sızabilir ve sızmıştır demektedir. Ben şu görüş açısını savunuyorum. Düşman, Tanrı'nın kilisesini, ona ait olanları, onun işini dıştan yaptığı saldırılarla zarara uğratamaz. Rabbin kilise topluluğu hiçbir zaman dıştan gelen saldırılardan dolayı zarar görmedi. Tersine güçlendi. 7 kiliseye konuşurken Rabbimiz, Bergama kilisesine şöyle dedi, ne var ki sana karşı birkaç şeyim var. Aranızda Balaam'ın öğretisine bağlı kalanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri ve cinsel ahlaksızlıkta bulunmaları için İsrail oğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balaam'dı. İşte Balaam'ın öğretisi budur. Kilise tarihinde Bergama Kilisesi, kilisenin dünyayı nasıl kucakladığının bir resmidir. Dünya düşünceleri ve yöntemleri bir sel gibi kilisenin içine aktı ve bununla birlikte şeytanın kendisi gelerek kilise içine kurulup oturdu. Kiliseye zarar veren şey dıştan gelen baskılar değildi. İçten onu kemiren Balaam'ın öğretisiydi. Bu prensip yaşamın tüm ilişkilerinde geçerlidir kardeşim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra güçlü ülkeler dünyanın her tarafına füzeler yerleştirdi. Düşman saydığı devletlerin kendilerine zarar vermemesi için gereken önlemleri alırken dıştan gelen saldırılara siper koydu. Ama içten gelen saldırıyı önemsemediği için bir yıkılma başladı. Ahlaki bir bozukluk tüm ülkeyi sardı, dünyayı sardı. Daha önce eşi görülmemiş bir ahlaki yozlaşma oldu bu tür gelişen ülkelerde. Yalnız bu ülkelerde değil, diğer ülkelerde de tehlike içten gelir. Devrimciler dıştan saldırmazlar, içten saldırırlar. Eski tarih de bize aynı dersi öğretir. Roma İmparatorluğu'nun haşmetini temsil eden Roma, dıştan gelen saldırılarla yıkılmadı. Dıştan saldıran bir düşman Roma'yı yıkmadı, içten yıkıldı. Biliyor musunuz, Rab İsa Mesih kendi öğrencilerinden birisi tarafından ele verildi. Bu içten gelen bir saldırıydı. Onu ele veren Romalı bir asker değildi. Kendi öğrencilerinden birisi sinsi bir şekilde, evet, Rabbi ele verdi. İnsanlar, uluslar her zaman bu şekilde içten gelen bir ihanet ile ele verilir. Bu Balam'ın metoduydu. Şimdi kahinlik antlaşması Elazar oğlu Pinhas'a verilecektir. Elazar tabii ki Harun'un oğluydu. Şimdi Musa Midyanlılara saldırıp onları yok etmeliydi. Böylece bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle devam eder Tanrı sözü. Rab Musa'ya şöyle dedi. Kahin Harun oğlu Elazar oğlu Pinhas İsrail halkına öfkemin dinmesine neden oldu. Çünkü o aralarında benim adıma büyük kıskançlık duydu. Bu yüzden onları kıskançlıktan büsbütün yok etmedim. Ona de ki, onunla bir esenlik antlaşması yapacağım. Kendisi ve soyundan gelenler için kalıcı bir kahinlik antlaşması olacak bu. Çünkü o Tanrısı için kıskançlık duydu ve İsrail halkının günahlarını bağışlattı. Midyanlı kadınla birlikte öldürülen İsrailli, Şimon oğullarının bir aile başıydı ve adı Salu oğlu Zimri'ydi. Öldürülen kadın ise Midyanlı bir aile başı olan Sur'un kızı Kozbi'ydi. Rab Musa'ya Midyanlıları düşman say ve yok et dedi. Çünkü Peor olayında ve bunun sonucunda ölümcül hastalık çıktığı gün öldürülen kız kardeşleri Midyanlı Önder'in kızı Kozbi olayında kurdukları tuzaklarla sizi aldatarak düşmanca davrandılar diyor Sayım 25-10-18 ayetler arasında. Rab Musa'ya git Midyanlılara savaş aç diyor. Ki Midyanlılar o dönemlerde Moavlılarla karışmıştı. Ve Tanrı'nın Musa'ya verdiği bu buyruk 31. bölümde yerine getirildi. Şimdi 26. bölüme geldik Sayılar kitabının. Konu yeni kuşağın nüfus sayımıdır. Şimdi Sayım kitabının yeni bir kesimine gelmiş bulunuyoruz. Eski kuşak ne oldu? Eski kuşak çölde öldü ve şimdi yeni kuşak vaat edilen ülkeye girmek için hazırlık yapacaktır. Sayım kitabının geriye kalan kısımları değerli dostum, bu olayın detaylarını, bu olayın ayrıntılarını bize aktarmaktadır. Yeni kuşağın nüfus sayımı. Şimdi bir kıyaslama yapacağız. Belki hatırlayacaksınız. İsrail oğulları çöl yolculuğuna başladıktan 2 yıl sonra bir nüfus sayımı yapılmıştı. Şimdi aradan 40 sene geçti ve bir nüfus sayımı daha yapılıyor. Bu iki nüfus sayımı arasında kıyaslama yapıp ne gibi bir gelişme olduğuna bakacağız. Oldukça farklı bir değişim oldu. Aşağıda vereceğim rakamlar bu konu üzerinde araştırma yapan Deliç adında bir adamın Eski Antlaşma Üzerinde Bir Yorum isimli yapıtından alındı. Bu rakamlara göre bazı oymakların sayısı azalırken diğerlerinin sayısı yükseldi, çoğaldı. Toplum olarak ilk sayıma göre ikinci sayımda 1820 kişi daha az vardı. Şimdi ilk sayım ve ikinci sayıma bakalım. Yani bir kıyaslama yapacağız. Ruben oymağı ilk sayımda 46.500 idi. İkinci sayımda 43.730'a indi. Şimon oymağı ilk sayımda 59.300, ikinci sayımda 22.200. Gad 45.650 ilk sayımda, 40.500 ikinci sayımda. Yahuda 74.600. Bu birinci sayım. İkinci sayım da 76.500. İsakkar ilk sayımda 54.400, ikinci sayımda 64.300. Zevulun ilk sayımda 57.400'dü. İkinci sayımda 64.300. Efraim Oymağı ilk sayımda 40.500, ikinci sayımda 32.500. Manaşe Oymağı ilk sayımda 32.200, ikinci sayımda 52.700 oluyor. Benyamin Oymağı ilk sayımda 35.400 ve ikinci sayımda 45.600'dür. Dan Oymağı ilk sayımda 62.700, ikinci sayımda 64.400. Aşer Oymağı ilk sayımda 41.500, ikinci sayımda 53.400. Naftali ilk sayımda 53.400, ikinci sayımda 45.400. Şimdi bütün bu oymakların toplam sayılarına bakalım. İlk sayımda toplam olarak 603.550 idi. İkinci sayımda 601.730 oluyor. Bir örnek vereceksek Ruben'i ele alabiliriz. Ruben oymağının sayısı 2.770 kişiyle azaldı. Ruben boyları bunlardı. Sayıları 43.730 kişiydi diyor Sayılar 26 ayet 7'de. Şimdi sayım kitabının ilk bölümünde kaydedilen sayım sonuçlarına bakacak olursak, orada Ruben oymağından sayılanlar 46.500 idi. Sayım 1.21'de öyle kaydedildi. Bu sayım çöl yolculuğuna 40 yıl önce başladıklarında yapılmıştı. Ruben'e kıyasen Dan oymağının sayısına baktığımızda kayda değer bir artışın olduğunu fark edebiliriz. Boylarına göre Dan soyundan gelenler şunlardı. Şuham soyundan Şuham boyu. Hepsi Şuham boyundandı. Sayıları 64.400 kişiydi. 42-43 ayetlerde okuyoruz bunu. İlk sayımda Dan oymağı hakkında şöyle yazıldı. Dan oymağından sayılanlar 62.700 idi. Başka bir deyişle Dan oymağının sayısı 1.700 kişiyle arttı. Toplam rakamlara bakarsak İsrail'in sayısında 1.820 kişilik bir azalma kaydedildi. Tanrı'nın onlara söylediğine göre eski kuşak çölde ölüp gitmişti. Rab onlara demişti, cesetleriniz bu çölde serilecek. 20 ve daha yukarı yaşta sayılanlarla bana karşı yakınanların tümü çölde olacak. Yani 20 ve 20 yaşından yukarıda olanlar. Ancak bu sayılanların arasında Musa ile Kahin Harun'un Sina çölünde saymış olduğu İsraillilerden kimse yoktu. Çünkü Rab o dönemde sayımı yapılan İsraillilerin kesinlikle çölde öleceğini söylemişti. Onlardan Yefune oğlu Kalev ile Nun oğlu Yeşu'dan başka kimse sağ kalmamıştı diye okuyoruz. Sayılar 26. bölüm 64-65. ayetlerde. Şimdi burada nüfus sayımı yapılan insanlar yeni kuşağın insanlarıdır. Kalev ve Yeşu'dan başka eski kuşağın tümü çölde ölüp gitmişti. Yeni kuşak 20 yaşından altta olanlar idi. Onlar o zaman Kadeş Barnea'da itaatsizlik gösterdiklerinde Tanrı 20 yaşından aşağı olanları bu itaatsizlikten sorumlu tutmadı. Belki de bu olaya dayanarak bir kişinin hangi yaşta sorumluluk üstlenebileceği konusunda bir fikir edinebiliriz. Ben şahsen bunun hangi yaşta başladığını bilmiyorum. Toplum içinde toplumun davranışlarından dolayı sorumluluk 20 yaşında başlıyor diye bir fikir ileri süremem. Ancak günümüzde bu sorumluluk yaşının birçoklarınca küçük görülmesi kilise topluluklarında bir sürü sorunlar yaratmıştır. Bir kişinin sorumluluk üstlenme yaşı sandığımızdan daha yüksektir. İki adam hariç burada yepyeni bir kuşak var önümüzde. Yeşu kitabını çalışmaya başladığımız zaman bu iki adamla daha yakından tanışacağımızı söyleyebilirim.